T24'ten yine yeniden merhaba. Kritik, önemli bir seçimi geride bıraktık. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. kez Cumhurbaşkanı seçildi. AK Parti 21 yıllık iktidarın ardından yeniden iktidara oturdu. Muhalefet bir kez daha yenildi. Beri taraftan da bu sonuçların, yani seçim sonuçlarının siyasi sonuçları da olacak. Bütün partiler bir tür kendi içine kapanmış ve tartışma halinde. CHP önümüzdeki günlerde kritik kararlar alabilir. Vitrinin yenilenmesi yönünde beklentiler, kulisler var. Cumhur İttifakı'nın karşısında konumlanan Millet İttifakı'nın devam edip etmeyeceği konusunda tabii ki önemli toplantılar yapıyor partiler kendi içinde. Bugün mesela İYİ Parti divanını topladı. Bir taraftan yine MYK toplantıları var. Hem Deva Partisi'nin önümüzdeki günlerde CHP'den de önemli bir karar gelmesi bekleniyor MYK toplantısının ardından. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında da AK Parti'de MYK toplantısında, zira kabinenin kimlerden oluşacağı, nasıl bir kabineyle karşı karşıya kalınacağı ya da hangi isimlerin gideceği, hangi isimlerin kalacağı siyasetin sıcak gündemi. Beri taraftan da tabii ki bu seçim sonuçlarını yorumlamak çok önemli, farklı farklı açılardan değerlendirmek çok önemli. Çünkü bu seçim herhalde kazandılar, kaybettiler ikilemine sıkıştırılmayacak kadar detaylandırılması gereken, ara kademelerin, ara katmanların iyi okunması gereken bir seçim olsa gerek. O yüzden de biz aslında gerçekten tencereler, boş tencereler iktidarı götürür mü? Ya da bu bir ezber mi? Ya da makarna, kömür yardımlarıyla aslında bir tür tırnak içinde kandırılan bir seçmen kitlesi var. Ne kadar doğru bu ezber, ne kadar doğru? Beri taraftan yine işte ben ekmeği, etimi alabiliyorum, tatilimi yapabiliyorum diyen bir seçmen kitlesinin diğer seçmen kitlesine karşı kibirli ifadelerinin sosyal medyada çok fazla dolaşıma girdiği bir sonuç var. Bütün bunların tabii ki değerlendirilmesi, analiz edilmesi gerekiyor. O yüzden de biz de bugün Amerika'ya kadar uzanacağız. Xavier Üniversitesi'nden siyaset bilimci, doçent doktor Utku Balaban bizimle. Utku Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba. Teşekkür ederim bu davetiniz için.
Ben ilk sorumu şöyle sormak istiyorum. Birikimdeki yazılarınızı, daha doğrusu söyleşilerinizi okuduğumda ilgi çeken şeyler söylüyorsunuz. Biraz da ezber bozan şeyler söylüyorsunuz. O yüzden ezber bozan ya da bu siyasi fotoğrafı açıklamakta yetersiz kalan görüşlerinin biraz dışındaki farklı perspektiflere de yer açmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Orada diyorsunuz ki bu boş tencere iktidar götürür sözü her zaman doğru değil, tam tersine biz boş tencerenin bazen de kim iktidarları tahkim ettiğini, yeniden iktidara getirdiğini görüyoruz ki son seçimler bunun göstergesi. Neden böyle düşünüyorsunuz? Yani o ezberin neden aslında bir ezber olduğunu, nasıl altını dolduruyorsunuz?
Tekrar teşekkürler bu fırsatı verdiğiniz için. Bana kalırsa konuyu iki çerçeveden bakmak lazım. Birincisi ne oldu sorusunu cevaplamak lazım. Bana kalırsa ne oldu sorusunun cevabı aslında çok karmaşık değil. Hatta son derece yalın.
Yalınlığa ihtiyacımız var hocam.
Tamam. İkincisi de bu kadar yalın bir hakikat karşımızda dururken, ikinci soru bu aslında, bu nasıl görülmedi de biraz önce bahsettiğiniz o ezber ortaya çıktı. Bu iki konuyu bir arada ele almamız gerekir. Çünkü bana kalırsa önümüzde duran sorun artık sadece durumun tarifi değil, biraz da bu mevcut duruma ilişkin ne yapmak gerektiğine ilişkin bir tartışmayla ilgili. Şimdi önce kısaca ne oldu? O bahsettiğim yalın hakikate biraz dokunmak gerekiyor. Şöyle bir durum gerçekleşti. Türkiye biraz toz ve gaz bulutundan alalım isterseniz. 2001-2002 döneminde bir ekonomik kriz arkasında bir İslamcı hükümet etmişti. 20 seneyi aşkın bir zamandır bu hükümet iktidarda ve daha da devam edecek gibi gözüküyor. Bu hükümet ilk başta 90'lı yıllardan hatta belli, aslında oradan belki almak gerekiyor. İktidarı belli bir kesimin desteğiyle geldi. Bu kesim 1980'li yıllardan beri Türkiye'de gerçekleşen dışa açılma süreci, dışa açık sanayileşme sürecinin neticesinde ortaya çıkan belli bir işveren kesimidir. Küçük ve orta ölçekli imalat sanayinde faaliyet gösteren işletme sahiplerinden müteşekkil bir kesimdir bu. Ki ben bu kesimin aslında yeni bir toplumsal sınıfın çekirdeğini oluşturduğunu
Evet,
düşünüyorum.
siz bunun bir sınıf olduğunu söylüyorsunuz değil mi hocam? Toplumsal sınıf. Yani bizim bildiğimiz geleneksel anlamda ya da daha Marksist literatüre ya da diğer teorilere içkin olan işte işçi sınıfı, işte burjuva sınıfının dışında bir ara sınıf gibi tarif edilebilir mi bu KOBİ sahibi ya da eşraf olarak tarif edebileceğimiz bu sınıf?
Eşraf kavramını çok dikkatli kullanmak gerektiğini düşünüyorum. Belki çok detay bir meseledir. Fakat eşraf dediğimiz andan itibaren kimlerin merkez ve çevre yaklaşımı olarak adlandırdığı, ABD'deki Edward Shields'in 1950'lerde ürettiği ve aslında ABD'de çok popüler olmayan bir fikrin Türkiye'ye ithal etmiş olan Şerif
Şerif Mardin'in,
Mardin
evet.
öncülüğünde oluşmuş ve yani yanlışlandığı bana kalırsa artık netleşmiş bir yaklaşımdır. Onu çok da vurgulamak istemiyorum. Fakat eşraf sözcüğünü ben kullanıyorum şu bağlamda. İstanbul gibi ve özellikle İstanbul gibi demeyelim sadece. Merkezi İstanbul olmak üzere büyük Türkiye'nin metropollerinde ve işçi sınıfı mahallelerindeki bu mahalleleri bazen pejoratif anlam yüklenerek varoş diyor. Ben pejoratif bir anlam yüklemeden varoş denmeye devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Varoş'ta hakikaten de bir eşraf benzeri, kırsal alanlarda, Taşlı'daki eşrafa benzer bazı siyasi refleksler gösteren bir evet kesimdir ve bu bir sınıftır. Burada bir hatırlatma yapmak isterim. Önerdiğim çerçeve Marksist perspektifin içinden çıkmaktır ya da ben en azından böyle olduğuna inanıyorum. Bunu bu şekilde temellendiriyorum. Vurguladığım nokta, çıkış noktam daha çok Karl Marx'ın Das Kapital eserinin ikinci cildinde yapılan genel tartışmadır. Fakat o detaylarda
Oralara girmeyelim hocam.
fazla
Daha bir
izleyicileri
güncele
yormayalım.
gelirsek
Yok,
çok
hayır.
sevinirim.
Tabii. Ben toz ve gaz bulutu derken birden biraz
Evet,
fazla girebildim
o yüzden ben
herhalde.
biraz güncele çekmeye çalışıyorum.
Tabii. O bağlamda ben isterseniz geri geleyim. Yani Türkiye'de çok önemli bir dönüşüm oldu. Herkesin malum 1980'den itibaren. Ve ilginçtir ki aslında bakarsanız İslamcı laik çatışması da 1980'lerin sonundan itibaren gerçekten ülke gündemine damgasını vurmaya başladı. Örneğin 1970 yılları hatırlayanlar ya da benim gibi okuyarak öğrenen kişilerin herhalde mutabık kalacağı bir son şudur ki her ne kadar İslamcı hareket 1970'lerde mevcudiyetini devam etmesi ortaya çıksa da bunu mevcudiyetini devam etmesi ortaya çıksa da düşünüldüğü kadar büyük bir başarı elde edememiştir. En azından oy oranlarını mesela 1973 seçimlerine nazaran sonraki seçimlerde ta 1984 yılına kadar mesela oy oranını arttıramamıştır. Mesela böyle bir durum söz konusu. Peki ne oldu da 1990'lardan itibaren böyle bir tırnak içinde İslamcılaşma gördük, İslamcı, laikçi çekişmesinin ülke siyasetinin gündemine oturduğunu gördük. Kabatasak bunu şöyle ifade edebiliriz. Aslında bakarsanız 1900 hakikaten 80'li yıllara kadar Türkiye'de üretim ilişkilerinin ne şekilde devam edeceğine ilişkin yine Marksist kuramının içerisinde bulabileceğimiz küçük burjuva, küçük burjuvazi olarak adlandırdığımız sınıfın büyük bir etkinliği olduğunu görüyoruz. Az buçuk devlet idaresinin o dönemlerde nasıl işlediğine ilişkin fikir sahibi olanların vurgulayacağı bazı mesela kurumlar olacaktır. Örneğin Devlet Planlama Teşkilatı, örneğin Maliye Bakanlığı. Devlet Planlama Teşkilatı yatırımları yaparken Maliye Bakanlığı o dönemde çok kısıtlı olan, kıt olan dövizi o dönemin komprador burjuvası arasında dağıtıyordu. Küçük işletmecilere döviz tahsisatından yeterince pay verilmiyordu. Benzer bir şekilde mesela kredilerin dağıtılmasında da komprador burjuvası daha ön plana çıkmıştı. İslamcılar aslında bakarsanız o dönemde halihazırda sadece nüve halinde bulunan, son derece güçsüz olan ama siyasette de yine de temsil edilmeyen ya da bu nedenle temsil edilmeyen, şimdi bu küçük üreticilere yönelik kendi ideolojilerini ya da anlatılarını geliştirdiler, dizayn ettiler, tasarladılar. Ve o dönemden beridir aslında bakarsanız İslamcı tanımlayan tek bir temel olgu nedir diye sorarsanız küçük üreticilere sağlanacak olan kredi ve
Evet.
önceki dönemde küçük üreticilere tahsil edilecek olan döviz.
Hı.
Şimdi 1990'lardan 2000'lere geliyoruz, 2020'lere doğru geliyoruz. AKP iktidarına baktığınızda aslında AKP iktidarının temsil ettiği kesim bu kesim. Ben bu sınıfa faburjuvazi diyorum.
Hı.
Buraya kadar bu bir girizgahtı. Şimdi gelelim şu tencere mitine.
Evet.
Yani tencere kaynadı, kaynamadı. Burada güç kaybeden sınıf hangisidir? Buna bakmamız gerekiyor. Burada güç kaybeden sınıf aslına bakarsanız T24'ün tipik izleyici kitlesidir. Küçük
Yani küçük
burjuvazi.
burjuvazi, yani T24'ün derken aslında T24'ün takipçilerinin yoğunluğunu oluşturan beyaz yakalılar dediğimiz kesim değil mi? Yoksullaşan.
Yani yoksullaşma kavramı biraz güçlü bir kavram
Tabii
olacaktır.
tabii yani de
Neticede
ama gelirlerinden
hem
kaybı fazla olan diyelim ya da.
bir kısım imtiyazından
Hı
belki
hı.
geçici bir süre boyunca feragat eden genel koşullardaki dönüşüm nedeniyle.
Ve
Özellikle itibariyle 90'larda
bu kesimi de temsil eden genelde CHP oluyor değil mi Utku Bey?
evet, fakat şunu da vurgulamak istiyorum. Aslına bakarsanız CHP'nin seçmen kitlesi içinde de bu kesim bir azınlıktır. Ama sesi çok gür çıkan bir azınlıktır.
Hı.
Sosyal medyada bu kesim son derece faaldir. Aktiftir, pardon. Faaldir demek istedim. Bunun ötesinde bir de mesela muhalif medya diye bir tabir ortaya çıktı. Şöyle bir şey, küçük burjuvazi gücünü kaybettiği oranda aslına bakarsanız Türkiye'de belki yüzü geçmeyecek, belki çok daha az sayıda uluslararası sermayedar sınıfın mensubu olan aile var. Bunlar genel olarak medyayı kontrol ediyordu. Bu esnada son derece ciddi bildiğiniz gibi türbülanslar oldu. Ve o esnada birçok mesela nasıl diyelim küçük burjuva düşünür, yazar, gazeteci vesaire bu aslında ana akım diye adlandırılan medya kuruluşlarından
Nın
da aslında bir
dışına
şekilde
düştü. Evet.
ihraç etti. Ondan sonra şimdi biz muhalif medya diye bir yayın organı grubundan bahsediyoruz. Daha çok internette faaliyet gösteriyor. Çeşitli televizyon kanalları da var. Bunlar ne kadar muhalif, bunun muhalifliği nasıl anladığımıza bağlı olarak cevaplayabiliriz o soruyu. Bu medya kuruluşuna çıkan böyle düşünürler, gazeteciler vesaire özünde bakarsanız evet belki Erdoğan kliğine muhalifler. Ama Erdoğan'ın aslında somutlaştırdığı, cisimleştirdiği 80'lerden bu yana devam eden bu nasıl söyleyeyim sanayileşme perspektifi, sınıflar arası ilişkilere dönük perspektif vesaire bağlamında büyük oranda aslında mutabıklar. Dolayısıyla bunları, bu kesimlerin hem düşünürlerin hem izleyenleri de katarak söylüyorum. Muhalif olduğu şey bir kişi, belki bir siyasi parti ama onun temsil ettiği temelinde zihniyet değil. Dolayısıyla bir küçük burjuva zihniyetin temsilcisi olarak bu bazı fikirler ortaya çıktı. Bu fikirlik kabataslak iki ayağa oturuyordu, iki tane ayağı vardı. Bunlardan birincisi bir büyük partiler arası koalisyon kurmak. İttifak kurmak, işte bu Millet İttifakı adını veriyoruz. Bu gerçekleştikten sonra da bir sonraki ekonomik krizi beklemek. Sonra da ekonomik krizin doğal olarak işçi sınıfını Millet İttifakı sürükleyeceğini beklentisi hareket etmek. Dolayısıyla doğrudan aslında bakarsanız şu anda ciddi ücretlerde bir küçülme varmış gibi gözüküyor. Tabi bu rakamlar her zaman sonra bakılabilir. Ücretlerde özellikle 2016 yılından itibaren çok ciddi bir küçülme gözüküyor. Bir rakam vereyim. Yani 2016 yılında yaklaşık olarak 400 doların üstüne çıkmış bir şeyden bahsediyoruz. Asgari ücretten bahsediyoruz. Ve geçtiğimiz yıl 2022'de de bu 300 doların ilk defa altına indi. Yani 2007-2008 civarlarına geri döndü. 2023'te bir artış var ama onu da enflasyon neticesinin yine eriyeceğini tahmin ediyor birçokları. Yani 125'e varan bir küçülme söz konusuydu. Şimdi bu küçülme
Buna rağmen nasıl
gerçekleşirken
alıyor Erdoğan AK Parti iktidarı? İşte onu biraz anlamaya
işte bu
çalışıyoruz.
işte o soruya bir girizgah yapmak istedim. İki
Hı.
soru birbirinden ayrı değil.
Evet.
Niye yalın olan şey gözükmüyor? O yüzden biraz işte o
Hı.
kısmına da vurgu yapmak istedim. Şöyle bir durum söz konusu bana kalırsa. Son 3 yıl içerisinde yani 2020, 2021, 2022 yılları içerisinde SGK verilerine bakarsak Türkiye ekonomisi yılda 1 milyonun üzerinde iş üretmiş. Bu nereye denk
Hı.
düşüyor derseniz Türkiye'de yaklaşık olarak 32 milyon kişi sigorta kapsamı altında. Yani bu rakamlar her açıdan daha geniş olabilir çünkü kayıt dışı istihdam olduğunu
Evet,
biliyoruz
kayıt dışı
Türkiye'de.
istihdam da var aynen.
Ve buna kayıt dışı istihdam kavramı da tekrar açıklamaz. Çünkü mevcut iktidar zaten bu tür istihdamı kayıt dışına kalan istihdamı körüklemek üzerine ekonomik politikalarını tasarlıyor. Her neyse. Ama bu yine bize bir fikir verecektir. 32 milyonluk bir iş gücünün içerisinde, 3 sene içerisinde 3 milyon iş yaratmak hakikaten önemli bir, yani bu önemli bir icraat, önemli bir adımdır. Biraz daha bir geniş perspektifte otursak, yani AKP iktidar geldiğinden beridir 1 milyon rakamını iş üretimimiz açısından sadece 2010 yılında geçmiş gibi gözüküyor. O da zaten 2008 krizi sonrasındaki bir
Krizin sonrası,
tırnak içinde.
evet.
Ortaya çıkan bir baz etkisi diyebileceğimiz bir sürecin neticesinde gerçekleşen bir olgu. Peki bu 3 milyon... Buyurun, buyurun.
Yani şöyle araya giriyorum. Yani sonuçta ben
Tabii
biraz
lütfen.
tabii ki takip edenlerde daha
Tabii
anlaşılır
mutlaka.
kılmak açısından bir moderasyon yapıyorum. Şimdi siz diyorsunuz ki AK Parti son 3 yıldır aslında yılda 1 milyon gibi bir istihdam yarattı. Yani bu da 3 yılda 3 milyona tekabül ediyor. Bu aslında ekonomi küçülürken istihdamın büyümesi önemli bir ne derler icraat. Özellikle hangi sınıfın ya da hangi geniş kesimlerin AK Parti'ye oy verdiğini anlamak açısından değil mi?
Evet, istihdam artışı ile ücret arasındaki ilişkiyi fakat tartışmadan
Evet.
siyasi sonuçlarını değerlendirmek çok doğru olmayabilir. Evet, istihdam arttı ve yani benim ana tezim sonuç olarak buna bu
Evet.
seçimlere ilişkin spesifik olarak yani tezim, argümanım diyeyim daha doğrusu bu veriye dayanıyor. Dünyanın hemen her ülkesinde sendikaların güçsüz olduğu her ülkesinde, sosyalist solun güçsüz olduğu her ülkede neticede sağ siyasetin temelde yapmaya çalıştığı şey istihdamı arttırmaktır. Sosyalist solun güçsüz olduğu ülke tipik bir işçi ne kadar sömürüldüğüne bakmaz. Ailesini geçindirip geçindiremediğine ve bu bağlamda işin olup olmadığına bakar. Öncülüğü bu. Örnek
Peki.
olarak ABD'de de böyle bir durum söz konusu. Herkes mesela iş üretimi sayısını her sene takip eder. Ben zaten buna çok şaşırıyorum. Yani çok bir sene kadar önce bununla ilgili bir grup mesaj atmıştım. Yani buna dikkati çeken, buna bakılması gerektiğini söyleyen. Sonrasında birikim sağ olsunlar dergisi benimle bir mülakat yapmıştı. Ondan sonra aldığım tepkiler çok ilginçti. Yani dolaylı tepkiler. Mesela bir tepki bir bank yöneticisi bana değil, bir arkadaşıma söylüyor, arkadaşım da bana söylüyor. Bu rakamlar nasıl doğru olur? Ben de düşünüyorum önemli bir banka. Siz hakikaten her ay hatta her hafta bu verileri kontrol ediyor olmalısınız. Bunu kontrol etmeden siz nasıl Türkiye'deki finans sisteminin üzerinde bu kadar büyük bir etkide bulunabiliyorsun sorusunu kendime sormuştum. Pardon uzattım biraz.
Evet. Peki ben mesela şöyle yine somutlaya gidersem Utku Bey.
Evet.
Mesela işte geçtiğimiz yani 2022'de o Taksim patlamasının ardından ben böyle AKP'nin de yüksek oranda oy aldığı ilçelerden bir tanesine gitmiştim. İşte Esenyurt'a gitmiştim. Orada böyle mahalle aralarında atölyeler vardı. Ağırlıklı olarak tekstil atölyeleri ve orada yani 10, 15, 20 kişi istihdam ediliyordu. Göçmenleri hiç katmıyorum. Tabii ki ciddi bir göçmen nüfusu da o atölyelerde çalışıyor ama bu tartışmanın dışında olduğu için onları hiç katmıyorum. Şimdi bu son seçimde AKP'nin hala o ilçelerden oy alabildiğini görüyoruz. Hala muhalefeti oluşturan ve ana şeyi dinamosu olan CHP'nin klasik işte Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy üçgeninden çıkamadığını görüyoruz. Şimdi bu ilçelerden yani daha yoksul, daha işte atölyevari yerlerde ya da KOBİ'vari yerlerde çalışan işçiler patronuna mı bakıyor yani oy verirken? Patronu mu onları etkiliyor? Çünkü sonuçta işçi evet çalışıyor. Günün sonunda evine bir ekmek götürüyor. Düşük ücretli olsa bir ekmek götürüyor. Ve asıl belirleyici olan şeylerden bir tanesinin de bu olduğunu söylüyorsunuz. Ama iş sandığa geldiğinde ya patronum ne der? Patronum bana kızar mı? Buna mı bakıyor da oy veriyor? Onu anlamaya çalışıyorum.
İki farklı perspektif, yani iki farklı katmanda en azından algı sürecinin oluştuğuna inanıyorum. Bu arada bir izleyici için not düşeyim. Yani bu kişi nasıl oluyor bu konular hakkında fikir beyan edebiliyor diye insanlar elbette sorabilir. Yani ben 2000 yılların başından beri birçok saha araştırması yaptım. Özellikle İstanbul merkezi ama sadece orada değil, Denizli, Kayseri ve Antep'te. 2008'de de bir sene boyunca bir konfeksiyon fabrikası yaklaşık 3 kişinin çalıştığı ve merdiven altı atölye olarak addedilebilecek 3 farklı atölyede 2008'de bir sene vasıfsız işçi olarak çalıştım. Ve o barcılardaydı. O ilçede yaşadım. Sen deneyimde bunların destekleyici. Şimdi şöyle bir şey, Esenyurt'tan bahsediniz. Evet, İstanbul'da tam sayısını bilemediğimiz ama belki sayıda 100 bine varabilecek bu tür merdiven altı atölye var. Bu merdiven atölyelerinin sonuç olarak iktisaden yaşamını sürdürebilmesi, bu birinci mekanizma aslına bakarsanız. Büyük oranda genel ekonomik politik gidişata bağlı. Yani örneğin diyelim ki Türk lirasındaki aşırı bir değerlenme olabilir, çok hızlı bir değerlenme olabilir, kredi musluklarının kapanması olabilir, her türlü istihdam desteğinin ve teşviğinin mesela azalması olabilir. Bu durumlarda bu atölyelerin önemli bir kısmı faaliyetlerini devam edemeyecek. Dolayısıyla evet, bu atölyelerde çalışan işçiler kendi patronlarının belki kendini sömürdüklerinin farkındalar. Fakat şunu da farkındalar, eğer siyasi iklim değişirse bu mevcutlar yerine gelebilecek iktidarın ne söylediğinden çok emin değiliz.
İş yeri
Gelecek, yani
kapanabilir
muhalefet
mesela, değil mi? Öyle bir korku olabilir.
iş yeri kapanabilir ve muhalefet şunu söylemiyor bakın, yani muhalefetten kalsın Millet İttifakı'nı oluşturan unsurlar, sosyal sol kalsın. Yani Millet İttifakı'nın bileşenleri şunu söylemedi, bakın yani biz bu size, işçilere alternatif üretim organizasyonlarıyla geleceğiz, sizi bunlara teşvik edeceğiz. Sizin üretim koşulları üzerinde söz söyleme hakkınızı ve aldığınız payı genişleyecek bazı yeni uygulamalara gideceğiz gibi bir söylemle gitmedi. Kabaca şunu söyledi, alt metin olarak söylüyorum. Yani mutabakat metnine bakarsanız bunu zaten görebilirsiniz. Biz aslında AKP'nin ve Erdoğan'ın filan yaptığı yürüttüğü faaliyetle devam edeceğiz ama bunları daha iyi yapacağız. Mesela yolsuzluk yapmayacağız. Mesela dışarıdan para bulacağız. Şu kredibilitemiz daha yüksek olacak gibi. O zaman mevcut yani durumda çalışan bir işçiyi ele alalım. İşte kredi kartı borcu var. Bizim yani mesela benim gibi düşünmüyor. Bir küçük burjuva gibi düşünmüyor. Bir küçük burjuva gerektiğinde 10 seneye varabilecek süreler için planlar yapabilir. Burada bahsettiğimiz işçi, tipik işçi belki gelecek ayı bile
Evet,
planlayamıyor.
bir hafta sonrası
Dolayısıyla
belki dediğiniz gibi gelecek ayı.
yani
Onu planlamak zorunda.
burada evet, şimdi bu birinci mesele. İkinci meseleyi de geçeyim. Çok dağıtmaktan korkuyorum. İkinci mesele de şöyle bir mesele. Bu yine aslında küçük burjuvazi ile birebir alakalıdır. Bu bağlamda belli bir sinyal alamadığı oranda bizim bu tipik işçimiz aynı zamanda şunu da görüyor. Yani bahsettiğiniz mesela ilçelerde küçük burjuvazinin daha yoğun yaşadığı ilçelerdeki insanların kendisine yıllar içinde gittikçe artan bir oranda hasmani bir tutum da yaklaştığının şu veya bu biçimde farkında. Kendisini sonuç olarak 20 sene boyunca bu ilçelerden hiç kimse gelip de kendisiyle herhangi bir diyaloğa girmemiş. Kendisiyle herhangi bir nasıl iletişim içerisine girmemiş ya da bu iletişimi kurabilecek çeşitli kurumsal düzenlemeleri kurmak için bazı hayatından bazı tavizler vermemiş, çeşitli siteler olabilir vesaire vesaire. Dolayısıyla bu durumda bu aynı patronunun sadece işletmesinin kapanması neticesinde kendi işini kaybetmekten çekinmiyor. Ki bu çok rasyonel ve bana kalırsa haklı görülmesi gereken bir kaygıdır. İkincisi aynı zamanda her ne kadar patron kendisi sömürse de diğer ilçede yaşayan insanlara baktığında onları bırakın muhtemel bir müttefiki düşmanı olarak görüyor. Şimdi bu ikisi bir araya geldiğinde de bırakın kerhen sandığa gitmeyi, mevcut durumda işi varsa, mevcut durumda şu veya bu biçimde hangisini geçindirebiliyorsa, ücretlerin düşmesine rağmen, yani sömürü oranının artmasına rağmen, diyelim ki belki hangisinde 18-17 yaşında, 20-21 yaşında birkaç senedir hakikaten çalışmayan, evin salonunda oturup, oturma odasında oturup, telefonla gün boyunca bakan genç bir evladı var. Belki o bu sürede bir tek seferde. Hani ötesinde bunun bir psikolojik etkisi de var elbette ki. Ve sonuçta belki gelirinde küçülme bile olmadı tüm bu fakirlere rağmen. Ama evde bir kişi çalışırken eskiden veya iki kişi çalışırken şimdi iki veya üç kişi çalışıyor. Aslında sömürü oranı daha fazla artıyor. Şimdi bunu ancak Marksist bir perspektifte değerlendirebiliriz. Başka bir perspektifte değerlendiremeyiz. Ve bu iki unsur bir araya geldiğinde o atölye sahibi ve bu atölye sahibinin bir ittifak içinde olduğu, yani üst oturmadı ama bir ittifak içinde olduğu İslamcıların tırnak içinde borazanı bu mahallelerde ötüyor ve mahalleler bir tür yankı odasına dönüşüyor. Siz burada mesela T24'ten ne dersek diyelim veya tırnak içinde muhalif medya içerisinde ne dersek diyelim. Bırakın bunları dinlemeyi, dinleseler bile şöyle hissediyor tipik bir işçi. Herkesi kastetmiyor. Yine belli oran. Acaba bunların anlattığı hikaye bana fiilen zarar verir mi? Yani sonuç olarak burada aslına bakarsanız haysiyet mücadelesi içerisinde bu kişi. Ve bu haysiyetini nasıl koruyabileceğine ilişkin kendi kendini sorguladığı zaman işte o noktada mesela İslamcıların ne diyelim bir tür ruhani arınma öneren anlatısı devreye giriyor. Çünkü dedim ki yine küçük burjuvaziden herhangi bir nasıl söyleyeyim bu bağlamda bir şey de geldi. Bu dünyayı yeniden kuracağız. Daha materyalist, maddi anlamda yeni kuşaklara yeni bir dünya bırakacağız. Temelde bir anlatı da kendisine ulaşmıyor. Çünkü böyle bir anlatı yok. Böyle bir anlatı uygulamıyor. Şimdi peki şöyle bir şey söyleyeyim Can Dolan'ın bağlamak için. Bu iki tane mekanizmadan bahsedeyim. Birisi bir hayli aslına bakarsanız ekonomik. Diğeri biraz daha tırnak içinde sosyal antropolojik
Sosyal,
diyebiliriz.
evet.
Ya da sosyolojik diyebiliriz. Bu iki süreç var ve bunlar girift ilişkiler. Yani sadece işçi sınıfa bakarak, sadece burjuvaziye bakarak veya sadece küçük burjuvaziye bakarak anlayamayız. Bunların birbiriyle olan ilişkilerinden çıkabilecek sonuçlardır. Şimdi burada baktığımızda şöyle bir şey var. Yani işçi sınıfına bir şey anlatıldığı zaman işçi sınıfı buna tepki vermiyor ya da olumlu anlamda bir tepki veriyor mu vermiyor mu sorusuna bakalım. Öyle bir sözlerimi tamamlayayım konu için. Ben şunu hatırlatmak istiyorum size. Bakın 1980'lerin ortasında kaleme alındığını zannettiğim ve 90'ların başında özellikle popülerleşen bir kitapçık vardı. Adil Düzen. Belki siz hatırlarsınız. Belki çok genç
Evet,
öğrenci.
refahın çok önemli bir sloganı değil miydi Adil Düzen?
Evet. Ve Adil Düzen kitapçığını okuduğunuzda Adil Düzen kitapçığında şunu görürsünüz. Erbakan'ın hakikaten son çalışması diyebiliriz o açıdan. Son derece karmaşık, iç tutarlı bir hayli az, okyanın hakikaten anlamakta güçlük çektiği. Ama öteki taraftan da bir tür sınıf ittifakı öneren, yani işçi sınıfı bir defa burjuvazi arasında bir tür ittifak öneren bir. Ve işçi sınıfı arasında büyük bir heyecan yarattı. İşçi sınıfı, ben o dönemde akrabalarım örneğin. Ne okuduklarını tam anlayamıyorlardı ama kendilerinin sesini dinlediğini gayet iyi anlıyorlardı. Ve sonra zaten İslamcılar o adil düzenden hemen vazgeçtiler. AKP'li birlikte o çok hızlı biçimde terk etti. Hatta onun öncesinde terk etti. O ayrı mesele. Şunu vurgulamak için bir örneği verdim. Bugün siz eğer işçi sınıfına biz Kadıköy'den, Bakırköy'den ya da her ne biliyorsak ben bir muhasebeciyim. Ben bir reklamcıyım. Ben mesela diyelim ki dış ticaret uzmanıyım bir firmada böyle çalışıyorum. Siz kooperatifler kurun, biz bu kooperatiflerin üst birliklerinin oluşmasına katkıda bulunalım. Bizim gibi nispeten hali vaktin diğerinde olan insanlarda bir fon oluşturalım, sizin dışarıda bu mandırı satabilmenizi de ön ayak olalım. Gibi bir programla gitseler, bu paralar toplansa, bu ekspertiz kullanılsa, diyelim ki Türkiye, İstanbul'da eğer 100 bin kadar böyle atölye varsa 5 ila 10 yıllık bir çalışma süreci içerisinde 10 bin tanesi mesela böyle bir kooperatif ya da sosyal işletme bünyesinde bir üst oluşum içerisinde yer alsa. O zaman bu mahallelerde insanlar biraz daha umut sahibi olmaz mıydı canım? O zaman biraz daha bu insanlarla daha mantıklı seviyede konuşmak mümkün olmaz mıydı? Bu
Evet.
bundan sonra yapılabilir mi? Elbette yapılabilir ama
Onları
benim
onu
fikrim
son soruma da sonlara doğru soracağım
tamam.
da. Peki Utku Bey, şimdi bu boş tencere şeyinden yola çıkarsak ne derler? Analizden yola çıkarsak hani bu boş tencereyi dolduran neler var? Sosyal yardımlar var, değil mi? Yani engelli bakımı yardımı var, çocuk bakımı yardımı var vesaire vesaire. Her ne kadar bu engelli bakımındaki alınan yardım işte son yönetmelikle biraz daha daraltılsa bile ya da bunun genel bütçedeki payları azalsa bile bu sosyal yardımların, bunlar da tencereyi dolduran gerçekler, değil mi? Yani herhalde muhalefetin atladığı şeylerden bir tanesi de bu. Ve bunu tamamen bir sadaka kültürü olarak açıklıyorlar genellikle muhalefet. İşte makarnaya kandılar, işte kömüre kandılar. Zaten işte düşünmüyorlar da tek düşündükleri mutfakları vesaire ya da karınları gibi aslında küçümseyen yerden de bir siyaset üretme var. Halbuki buna böyle bakmak muhalefetin sonuçta kazanamamasını da açıklayan bir durum değil mi?
Evet, haklısınız, katılıyorum size. Zaten buna şimdi bir moda tabir var, sınıfçılık diyorlar galiba. Ben ilk başta kavrama çok kızdım duyduğumda, çünkü sınıf analizin yerine sınıfçılık sanki geçiyormuş gibi. Sonra biraz daha anladım, aslında meseleyi tekabül ediyor. Küçük burjuvazinin işçi sınıfına dönük nefret. Yani aslında bakarsanız
Siz bir
böyle de bir şey var.
narsizm
Kendi
demişsiniz. Küçük
Şimdi biz
burjuva
Canan,
narsizmi demişsiniz.
biz asalak sınıf bir sınıfın mensubuyuz. Bunu vurgulamak lazım. Bu videoyu izleyen, bu programı izleyen insanların çoğunluğu da asalak sınıfı mensubu. Kimse kendisini bu öykünün iyi karakteri olarak davranmaya çalışmasın. Son 20 sene boyunca ne tür bir taviz verdiği hayatından bu izleyenlerimiz bu soruyu kendilerine sorsunlar. Seçim döneminde sandıkta durmanın ötesinde ne yaptılar? Bir tatillerinden mesela vazgeçip o para, tatilin bedeli olan mesela meblağa herhangi işçi sınıfına ulaşabilmek için çaba gösteren insanların kasasına koydular. Kendi emeklerini ve ekspertizlerini bu süreçte bir fikir oluşturmak, bir proje oluşturmak için harcadılar. Bu soruları cevaplamadan, hakikaten bana kalırsa kendimizle biraz yüzleşmeden, yani narsizmden böyle bir şey kastediyorum, anlatabiliyor muyum? Yani narsizmden kastım biraz sadece kendini beğenmek değil. Aslında bakarsanız burada kendine dönük olan kızgınlığın da bir şey, bu tezahürdür. Bu içinde olan bu kabul edememe, anlayamama, bir türlü anlayamama meselesi. Şimdi sosyal yardımlar meselesine geleyim. Yani aslında bakarsanız ben biraz bu vurguyu yapmak için de bu programa çıkmak istedim. Yani onu da altını çizeyim, sadece yani benim fikrim ne kadar değerli. Sosyal yardımlar kısmına gelirsek şöyle bir şey var. Şimdi o çok ilginç bir konu Candan Hanım. Çünkü iki tane farklı şeylere bakacağız. Şimdi önceki ben 2015'te bir çalışma yapmıştım. Biraz eskide ama ben halen farklı durumda karşı olduğumuza inanmıyorum. Şuna baktım, sosyal yardımlar, yani bu Eurostat verisi aslında, çok da böyle derin bir analiz de gerektirmiyor. Eurostat, yani Avrupa İstatistik Kurumu, şu sorunun verisini TÜİK'ten. Sosyal yardımlar öncesi ve sonrasındaki yoksulluk oranları arasındaki değişim. Yani bu hane halkı anketlerinden çıkıyor. Yani %7 kadar bir orandır Candan Hanım. Yani Türkiye'de verilen sosyal yardımlar, sosyal yardım alıcılarının yüzde kaçını eğer yoksulluk seviyesinin üstüne çıkarmıştır gibi soru sorarsak, işte 100 kişiden sadece 7 kişidir. Bu oran tüm AB ülkelerinde %35 ila 40'tan aşağı değildir. Çok daha bazı ülkelerde yüksektir. Diğer bir de işte verilen yardımlar, hakikaten bu çok bildik bir söylem ama hakikaten yoksulluğun sürdürülebilir kılmasını, yoksulluğu çözmeyi kaygılıyor. Şimdi peki bunlar makarnacı, bulgurcu vesaire söylemi nasıl bir söylem? Onu zaten cevapladım. Sınıf düşmanı söylenir. Oraya geçelim. Peki başka ne var burada söyleyeceğimiz? İki tane unsur var. Birincisi, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin birlikte çalışma şansına nail oldum. Nail Hoca. Nail Dertli Hoca güzel bir ortaya çıktı. Geçen sene boyunca hükümet sosyal yardım, sosyal politika kurumları aracılığıyla, Aile ve Sosyal Politika Bakanlığı aracılığıyla 3 milyonun üzerine hane gezmiş. Yani
Geçen
yardım
yılın
vermişler,
rakamı değil
vermemişler.
mi bu Utku Hocam?
Evet,
3 milyon haneye
Şimdi
ulaşmış.
evet. Bu, yani Nail Hoca bunu bir faaliyet raporunda. Yani bizim işimiz aslında bakarsanız bu raporları okumak, ben biraz Nail Hoca daha iyi benden bu işi. Ve çok da iyi bir buldu. Şimdi sonuç olarak burada şöyle bir şeyden bahsediyoruz. Yani hani dedik ya, işçi sınıfına gidebilmek, işçi sınıfıyla iletişime girmek, onlara bir çözüm önermek, bir hikaye anlatabilmek. Şimdi bu hikaye açısından baktığınızda muhalefet partileri nerede? Ortada yoklar. 3 milyon haneyi hem de devlet fitriyle gidiyorsunuz. Bunun bir etkisi olacağı önemli bir kısmına da ufak ya da büyük bir çeşit bir yardım da sağlanmıştır. Şunu hissediyor işçi sınıfı. Tayyip Erdoğan ve İslamcılar genel olarak bizim ne durumda olduğumuzu anlamaya çalışıyorlar ve gerektiğinde bize el uzatıyorlar. Yani burada fakirliğin üstüne çıkması ve çıkmaması ile kurulan bir ilişki söz konusu, bir sosyal ilişki söz konusu. Küçük burjuvazide iş varsa olmayan bir ilişki söz konusu. Peki ben daha acısını söyleyeceğim Canan Hanım. Bu faaliyet bir sene boyunca belki daha da uzun bir süre devam ediyor der. Millet İttifakı'nın bileşenleri buna haberdarlar mı? Bunu gündeme getirdiler mi? Buna
Ya işte
karşı
sadece
herhangi bir
neyi biliyoruz
karşılama
Utku
olursa.
Bey? İşte büyükşehir belediyeleri aracılığıyla yapılan işte askıda fatura değil mi? Pandemide o tür bir tür dayanışma kampanyaları yürüttüler. Halk bakkalı açtılar. Ondan sonra çocuklara düzenli olarak süt dağıttılar. İşte
Bunların
belirli
hepsi
yaş
tepede, bunlar...
grubundaki annelere ücretsiz ulaşım hakkı verdiler vesaire vesaire.
Bunların hepsi tepedenci bir bakış açısının yansımasıdır bu pratiklerin hepsi. Mesela
Öyle mi?
askıda
Neden öyle
ekmek, askıda
düşünüyorsunuz?
tabii kesin, kesin. Yani bu, ha ben Millet İttifakı sol bir perspektif ve sahiptir veya sahip olmadır gibi iddia içerisinde değilim. Ama sol perspektif benimsemediği sürece bu muhalif bloku her ne o için olacaksa seçim sonuçları belli artık bunun üzerine çok konuşmaya gerek yok. AKP'den farklı değildir. Tepedenci bir yaklaşımdır. Ne demek askıda ekmek? Ne demek askıda ekmek? Yani bu bir hakarettir. Yani düşünün bakın, yani birisi gidecek bir kaç para ekmek, 10 lira, 20 lira, 100 lira vesaire bunu koyacak. Bu askıda bir ekmek olacak. Diğer kişi güya alanda veren birbirini görmüyor. Görse ne yazar, görmese ne yazar. Bakın insanları bir önce bir öykü anlatmalısınız. İkincisi bu öykünün içerisinde insanlar kendilerini, haysiyetini koruyarak kendine bir yer bulabilmeli bu hikaye içerisinde. Bu ikisi de yok. Yani sonuçta bir şey veriliyor sadece. Diyorsunuz ki ben daha çok veriyorum. Veya şu an daha az veriyorum, daha sonra daha çok veriyorum. İnsanlar hakikaten mevla ile ilgilenmiyorlar canlı. Yani insanları gerçekten anlam dünyasına, onları ötekileştirmeden, onları gerçekten küçültmeden bakmak gerekiyor. Diğer faaliyetler için aynı şey geçerli. Fakat tekrar ediyorum, ben burada sadece onlar ne yaptı diye sorusunu yöneltmiyorum. Daha bana kalırsa önemli bir soru yöneltiyorum. Millet İttifakı, hükümet Naili Hoca'nın teşhis ettiği, bulduğu bu faaliyeti yürütürken nasıl bundan haberdar değiller canım? Yani siz muhalefet olarak iktidarın ne yaptığını anlayabiliyor musunuz? Bu sürede ise Millet İttifakı'nın ekonomi kurmayları çıkıp İşte kur korumalı döviz hesabı üzerine saatlerce konuşuyor mesela. Yani bu o pratik yerine başka bir pratik gelir. Yani bu o kadar karmaşık bir olay değil. Sanki böyle bir mucizevi bir şey varmış, biz biyokimya ile ilgili bir konuyu konuşuyormuş gibi. O mevduat hesabını kaldırır. Onun yerine başka bir şekilde faburjuvazi aktarım sağlayabileceği ve küçük burjuvazi kısmen aktarım sağlayabileceği başka bir enstrümanla gelir. Bu mudur asıl konuşacağım şey? Bu esnada bir sene boyunca iktidar bu faaliyetleri yürütmüş. Ve siz buna haberdar olmadığınızı, beyanlarınızı ve eylemlerinizi göstermişsiniz. Şimdi bu birincisi. Bir de ikinci noktaya geleyim çok kısaca. Şimdi bu sosyal yardım meselesine ilişkin biz zaten daha önce de vurguladım. Aslında CHP'nin kendisi bir şey önerdi.
İşte
2011
aile
yılında aile sigortası.
sigortaları değil mi?
Şimdi o biz 2015 yılında davet edildik. Ben o zaman Siyasal Bilgiler Fakültesi çalışma ekonomisinde çalışan bir akademisyendim, akademik personel mahallinde diye adlandıracaksınız. Ve bir ekip oluşturdum. Birçok isim buna katkıda bulundu Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne. Serdar Baş bunlardan bir tanesi. Özellikle Özlem Hocam bunlardan bir tanesi. Kendisi daha sonra Barış Akademisi'nin olduğu için görevinden ihraç edildi. KHK idi. Şimdi biz orada şöyle bir şey söyledik. AKP ile aynı kaynakları kullanarak biz %7 değil, yoksul insanları AB'nin tanımladığı yoksulluk sınırı bağlamında %90'lara kadar gideriz. Uygun bir ile. Ve burada mesele şuydu. Yine şu kadarını çıkaracağız, şu kadarını indireceğiz ve şu kadar para verecek gibi mesele değil. İşçi sınıfına şu anlatılmalıydı. Sol bir iktidar gelirse, işçi sınıfı yalnız bir iktidar gelirse siz artık bırakın hak olmasını, siz talep bile etmeyeceksiniz. Zaten sosyal güvenlik uzmanlarının her aile için, hane için izin veren, her hane için bir portföy olacak ve sizin zaten gelirinizde belli bir düşme olduğu zaman biz birebir bunu kabataslak tespit edip size soracağız. Eğer bizden ne tür bir destek istersiniz? Yani parçası olacak. Bu yardımı nasıl alabileceğini tartışacak vesaire. Bu konu 2015'te tam seçimlerden önce çok hızlı bir biçimde hazırladığımız projenin gündeminde içerisinde geldi, kabul edildi. 8 sene oldu. 8 senedir bu mesele halen anlatılabilmiş değil kamuoyuna. Bu eksikliği de vurgulamak gerekiyor.
Peki, Peki Utku Hocam, o zaman siz bu derin yoksulluk ki CHP'nin de aslında bir tür siyasal kampanyasının da parçası da yapıldı. Yani gerçekten en temel gıdaya ulaşamayan bir toplumsal kesim var. İşte özellikle doğuda çocukların gelişiminde ciddi anlamda gerilemeler var. Bodurluklar oluştu vesaire, ama o zaman ben bütün anlatılardan şunu anlıyorum. Mesela derin yoksulluk kavramı da aslında bir tür siyaset, yani siyasetsizlik mi yani? Mesela bunun politikasını yapmak siyasetsizlik mi?
Bu insanları fiilen ya da potansiyel olarak işçi sınıfının bir mensubu olarak davranmadığın zaman, yani onları şu anda ya da potansiyel olarak, yani gerekli desteğin sağlanması neticesinde toplumun faal bir bireyi olma potansiyeli taşıdığı mesajı da gitmediğin zaman, insanları bir alıcı, bir faydalanıcı, pasif bir öğe olarak yaklaştığınız takdirde sizin bu oyunu kazanmanız mümkün değil canım. İnsanları yanınıza alacaksınız, arkanıza değil. Dolayısıyla derin yoksulluk kavramı, ben 2001 yılında bir kriz sırasında sağdaydım. Yani İstanbul'da 6 ilçede sevgili Burcu hakkında 100'ün üzerinde mülakat gerçekleştirdik bu yoksul insanlarla. Yani şöyle evlere gittik, mesela evin içerisinde 3 tane çocuk, bir anne, eş vefat etmiş. Öğle yemeği olarak suyun içerisine bir avuç bulgur atmış ve onu bunu yediriyor çocuklara. Bunu İstanbul'da biz gördük bile bir fiilen. Yani zaten Kürt illerinde bunu zaten olduğunu zaten ben 2014-2015 o zaman da fiilen. Zaten bu kriz, zaten kriz lafının edilmediği zamanlarda bunlar var. Bakın Canan Hanım, işçi sınıfı açısından her zaman krizi vardır. Her zaman. Yani siz sadece son bir iki sene içerisinde küçük burjuva kesim biraz bazı imtiyazlarından uzaklaştı diye kriz çığlıkları atmaya başlarsanız, yani sizi kastediyorum. Yani insanlar, hakikaten insanlar, bu çok çok itici geliyor. Yani bir işçi şunu söylüyor: ben zaten ancak benim gelirim 400 dolar seviyenin 2015'te bir çıkmıştı yavaş yavaş. Ancak belki çocuğumun düğününü planlamaya başlamışım. Belki evin kredisini öderken biraz da bir mangal yaparım yazın bir ikisi. Ben ona para artıyordu. Şimdi oradan da aşağı indi ama en azından işimi koruyorum Allah'tan diyor. Karşı taraftaki kişi ise çığlıklar atıyor. Yani o zaten o fakirliğin, yoksulluğun içerisinde 40 yıldan beri onun içerisinde ve bir fail. Dolayısıyla yani derin yoksulluğun olmadığını ben nasıl söyleyebilirim? Derin yoksulluğun olmadığını nasıl iddia edebilirim? Bunun önemsiz olduğunu nasıl söyleyebilirim? Tüm hayatımı zaten bu konuları çalışmak için harcamış bir kişiyim neticede. Fakat kızdığım şey şu: nasıl oluyor da bu mesele bu kadar uzun sürede zaten varken bu sadece son bir iki sene içerisinde görülüyor? Sonra da işçi sınıfı istenen, tırnak için tepki vermeyince nasıl yeniden tekrar düşmanlaştırıyor? Ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum ve izleyicilerinizi bu konuyu da kendi bireysel konuları açısından düşünmelerini salık veriyorum.
Peki Utku Hocam, şimdi yavaş yavaş şeye de gelmek istiyorum. Bu şimdi millet, sizin yine yazınızda şöyle bir tespitiniz var. Siz diyorsunuz ki Millet İttifakı aslında bir tür İyi Parti'nin yine motor gücü olduğu ve bu işte burjuvazi diyorsunuz değil mi? Bu KOBİ'lerin sahipleri,
Fa
Faburjuvazi, özür dilerim.
burjuvazi.
KOBİ'lerin sahibi
Yok.
olan patronlar ve o patronların bir şekilde organik olarak gündelik hayatta bile ilişkili olduğu işçi sınıfıyla etkileşimlerinin aslında etkileşimlerinin olduğu ve bunların aslında siyaseten İyi Parti tarafından soğurulacağı bir denklemi tarif ediyordu aslında Millet İttifakı demiştiniz. Ve beklenen olmadı. Tam tersine bu KOBİ'lerin sahipleri yine her ne olursa olsun, hani düşük ücret, sürekli istihdamda süreklilik, kredilerin verilmesi, o can suyu operasyonları gibi işlemlerin ardından tercihini AK Parti'den yana yaptı. Yani beklenen olmadı, en azından Millet İttifakı açısından. Bu Millet İttifakı'nı önümüzdeki dönemde dağıtır mı? Yani buradan nasıl bir projeksiyon çıkarıyorsunuz? Ne dersiniz?
Millet İttifakı'nın temel amacı neydi? Cevaplayayım. Temel amacı iktidar geldi. İktidar gelebildi mi? Gelemedi. Dolayısıyla temel amacı şu anda kadük hale geldi. Bunu zihnimizin bir tarafına koymak lazım.
Hı.
İkincisi, formal seviyede şöyle bir iddiası vardı Millet İttifakı'nın bileşenlerinin. Ve bu çok ikna edici gözüktü herkese. Bu da bana bir acayip geliyor biraz. Biz parlamenter sistemi yeniden test edeceğiz. Ya da güçlendirilmiş parlamenter sistem adlı bir yeni yapı oluşturacağız. Kulağa hoş geliyor. Ben taraftarım yani böyle bir dönüşümün. Bakın, fakat Canan'ım şöyle düşünün. Gerçekten bu konuya ilişkin, bu vaade ilişkin, parlamenter sisteme ilişkin vaade dair samimiler miydi? Ben aksini düşünüyorum. Bana kalırsa bu ittifakın hemen tüm bileşenleri bu konu hakkında samimi değillerdi. Ve hatta başkanlık sisteminde tırnak içinde bu yeni moda tabirle satın almışlardı. Nasıl satın almışlardı? CHP %25'lik bir oy oranına sahip. Kesinlikle ama kesinlikle oy oranını genişletmeye çalışmıyor. Bu bilinçli bir tercih bu arada. Çünkü genişletebilmesi için işçi sınıfına gitmesi, işçi sınıfına gitmesi için daha sol bir cenaha kayması gerekiyor. %25 bu şey yeterli bir oydur ve aynı zamanda içindeki küçük burjuva unsurlar bu genişlemenin taraftarı değil. Ama 125 ile tüm muhalefet etrafını şekillendirebiliyorsunuz. İyi Parti %10'luk bir oy oranı, belki 15'e çıkar, 10 gibi. Bunlar gerçekten hakikaten CHP civarında bir oy almış bir parti gibi hükümetin her katmanını sirayet edebilecek. Küçük partileri zaten geçiyorum, onlar zaten birçok avantaja sahip olacaklar. Daha da ilginçini söyleyeyim, belki Kürt hareketi bile bir miktar bunu satın aldı gibi. Çünkü bu İngilizce Kingmaker dedikleri işte kral yapıcı rolü üstlenebileceğini öngördü. AKP ve MHP geçiyorum, onlar zaten seçime kazanacaklarını inandıkları için zaten bu sistemi önermişlerdi. Dolayısıyla ben parti siyaseti çerçevesine baktığımızda bu ittifakın zaten bu parlamenter sisteme geçiş konusunda söyledikleri kadar istekli şekil içerisinde olduklarına inanmıyorum. Fakat bunun ötesinde zaten seçimde kaybedilmiş oldu. Şimdi önümüzde iki tane seçenek var bana kalırsa. Bu ittifak devam eder.
Çünkü yerel
Bu
seçimler
ittifaktan
var.
tabii. Şimdi denilecek argüman da şöyle. Şimdi burada bu soruyu sorduğunuz için çok memnun oldum. Çünkü burada iki tane bir argümanı paylaşmak istiyorum. Şimdi şöyle bir şey. Şu andaki benim çok gözükmeye çalışıyorum bugünler içerisinde. Çünkü bir korkum, endişem var. Korkum ve endişem de şu aslına bakarsanız. Şimdi bu seçimlerden doğru sonuç çıkmayacak. Bana kalırsa doğru sonuç işçi sınıfına git, işçi sınıfını arkana almaya çalışmak. Tepeden hareket edip işçi
Yanına al
sınıfının yanına al.
diyorsunuz değil mi?
Evet, şimdi bu sonucun çıkması gerektiğini düşünüyorum. Ülke eğer kurtulacaksa ilk etapta burjuva demokrasisiyle test edecekse daha sonra da herhangi başka bir ülkümüz varsa o yönde bir alan açılacaksa öncelikle atılması gereken adım budur. Başka türlü burjuva demokrasisini Türkiye'yi yeniden test edemezsiniz nokta. Ama bu seçimden sonra sonuç olarak bu tartışma bu unvanda akmayacak gibi gözüküyor bana ve ondan sonra büyük bir şekilde fikirlerimi dillendirmeye çalışmaya başladım. Şu tür argümanlar yapılıyor. Deniliyor ki işte seçim hilesi var. Tamam. İkincisi de milliyetçilik kartı oynandı. İkisi de mantıksız, mesnetsiz söylemlerdir. İki nedenle. Birincisi,
Öyle mi?
iki unsur, evet. Yani şöyle düşünün. Yani 20 seneden beridir seçim hilesi tartışması yapılıyor ise bu hani bu denklemlerde sabit öğe derler ya, constant. Yani sürekli devam eden bir öğedir.
Bu arada
Milliyetçilik
tabii ki daha çok
2015'ten
2015'ten sonra konuşmaya başladık da sandık güvenliğini devam edin siz.
o da yani baktığınızda yani sonuç olarak herhangi bir sokaktaki vatandaş diyeyim CHP seçmeye baktığınızda şu anda 2015'ten sonra konuştuğumuzu söylüyoruz ama bana kalırsa daha önce de bu konu sürekli aslında dillendirildi. Yani sadece en merkezde oturmadı. Neden? Çünkü daha önce başka şeyler vardı, özürler vardı seçim kaybına ilişkin. Ondan sonra o özürlerin hepsi süre içerisinde tarih onları yanlışladıkça sığındığınız tek şey seçim. Yani iki tanesi bir tanesi seçim güvenliği oldu. İkincisi milliyetçilik. Bu milliyetçilik söylemi nasıl bir söylemdir ki 2015'te işe yaradı, 2017'de işe yaradı, 2018'de işe yaradı, 2023'te işe yaradı. Eğer buna karşı hiçbir şey yapamıyorsunuz, o zaman zaten seçim yapmamız gerekiyor. Yani demek ki bunu o ipi eline alan herkes, borazını alan herkes onu kullanıyor ve seçimi şu veya bu şekilde kazanıyor. Kaldı ki eğer böyleydiyse buna karşı siz ne yaptınız mesela 2015'ten beri? Ben biraz önce bahsettiğim Özlem arkadaşım gibi o süreçte işini kaybetmiş insanlardan bir tanesi. Gemi bir başka tarafa dönerken bunu uyarma görevinin üstlenen 2000 akademisyenden bir tanesi. Yalnız bırakıldığımızı düşünüyorum çoğu insan tarafından. Umursanmadığını düşünüyorum ve şu anda buralara geldik. Bak, Ama öz itibariyle bu iki tane argüman o kadar uzun zamandan beri zaten havada, askıda duruyor ki bunun bir
Bahane
spesifik
yapıldı
seçilimin
diyorsunuz yani, değil
sonuçları
mi? Bahanesi yani.
yani hani belki o bile denilebilir. Şimdi oradan da şuraya geçeyim. Yani bu öğeleri tekrar diğer tarafa attığımızda bunlar yeniden kullanılmaya çalışılacak ve bizi şimdi tekrar %48'le oy aldık. Hadi şeye gidelim şimdi 2 sene sonraki seçime gidelim. Farkında mısınız? Bu argüman bu arada bana ait değil. Kendisi yine Xavier Üniversitesi çalışan eşim yazmış doçent doktor Nazan Bedirhanoğlu'na ait. Her 2 senede bir seçim oluyor ve biz her 2 senelik seçimde yeniden bu sefer kazanıyoruz havası içerisinde sandığa götürüyoruz. Acaba burada bir gariplik yok mu? Neyse bu argümanlar 2 tane seçenek var. Ya bu argümanlar bana kalırsa hiçbir meslek olmayan bu argümanlar yeniden sığınak için satın alınacak küçük burjuvazi tarafından ve ondan sonra yeniden bu şekilde devam edeceğiz ve bazı sonuçlar alınacak yerel seçimlerde sonuçları öngöremem. İkincisi ise daha farklı bir kanala gideceğiz ve hakikaten uzun soluklu bir çalışmaya başlayacağız.
Bu arada siz tabii ki siz de zaten bahsettiniz YouTube kanalımıza Murat Sevinç ve Selda Akbay not atmışlar yorumlar kısmına. Size çok selam ve sevgilerini iletiyorlar ve dikkatle izlediklerini belirtmişler. Onu da not olarak düşeyim. Çok kısa olarak son olarak
Baş.
şunu soracağım çünkü herhalde bir saate yaklaşacağız neredeyse. Şimdi siz dediniz ki işte bu oyunun bozulabilmesi için sınıf siyaseti değil mi? Başka ve bildiğimiz anlamda klasik anlamda bir sınıf siyaseti de değil aslında. Yani fabrikalara giden o sendikaların örgütlediği sınıf siyasetinin dışında tam tersine yani onun da belki yanında daha doğrusu mahallelerdeki
Yanında, evet yanında.
atölyelere giden KOBİ'lerdeki işte sanayi merkezlerinin olduğu işte oralara giden küçük sanayi işletmelerinin olduğu yerlere giden bir sınıf siyasetiyle ancak bu hikaye değişebilir dediniz. Eğer bu hikaye değişmezse, yani gerçekten muhalefet en geniş anlamda hem emek ve özgürlük hem de Millet İttifakı bu hikayeden bir ders çıkarmazsa ki çok bilmiyorum ne kadar mümkün olacak. Siz dediğiniz gibi belirli akademisyenler olarak zaten çalışmışsınız, işin içinde olmuşsunuz ama bir zaman sonra duyulmamaya başlamışsınız. Ne olacak? Ne çıkar bundan sonrası? Ne olur?
Şimdi ben sonuçta bu mecrada ben küçük burjuvaziye sesleniyorum. Küçük burjuvazinin işçi sınıfı ile yeniden bir ittifak kurması, 60 ile 80 arasında benzer şekilde bir ittifak kurması gerektiğini düşünüyorum. Elinden gelen tüm hayatı bireysel olarak hayatından yaşamına bazı tavizler vermesi gerektiğini düşünüyorum ki eğer hakikaten birey olarak bu küçük burjuvalar bir burjuva demokrasi yönünde ki istemleri açısından samimilerse. Ama şimdi biraz da karanlık tarafından bahsedeyim. Yani ben 2015 seçimlerinin sonuçlarına ilişkin mesela ben yanıldım. Çünkü 2013 Gezi protestoları vardı. Onun verdiği herhalde biraz bir imsak vardı. Kendi kuramımı da çok ciddiye almadım. Şöyle düşündüm 2015 sürecinde. Yani sonuçta küçük burjuvazi hakikaten burjuvazinin İslamcılarla kurduğu ittifakın tasavvufundan son derece memnuniyetsiz. Dolayısıyla 2013'te olduğu gibi bir protesto dalgası, örgütlenme dalgası bu protesto dalgası takip edecek şekilde gelişecek. İşçi sınıfı da küçük burjuvazi arasında bir tür bir konjonktürel ittifak kurulacak. İslamcılar ve dolayısıyla faburjuvazi sonuçta güç kaybedecek ve yeni bir siyasi mecanın içine doğru hareket edeceğiz. Bunda yanıldım. Orada görmediğim şeyin şu olduğunu fark ettim canım. AKP iktidarı faburjuvaziyi sonuç olarak merkezi tutacak şekilde politikalarını tasarımlarken bir taraftan, diğer taraftan da aslında bakarsanız küçük burjuvaziye bu son 20 yıl içerisinde bir hayli nasıl söyleyeyim katkı yaptı. Şu son 1-2 senedir belki bu katkıda gerçekten erime nedeniyle aslında küçük burjuvaziye bu kadar birdenbire demokrasi konusunda endişelenmeye başladı. Seçimden sonra projeksiyon bağlamında bazı kanaat önderleri, bazı kişiler seçimden sonra Erdoğan biraz daha tırnak içinde yumuşayacağını düşünüyorlar. Ben bunun çok mantıksız bir öngörü olmadığını düşünüyorum. Mesnetsiz bir öngörü olmadığını düşünüyorum. Küçük burjuvaziye yeniden daha önceki yıllarda olduğu gibi sağlanabilecek her türden destek, mesela diyelim ki düşük faizli konut kredileri verildi. Küçük burjuvaziye bu
Araba,
sayede
evet,
konut sayısını
kredileri vesaire.
2'den 3'e çıkardı vesaire. Her türden bu türden ufak tefek birçok şey sayılabilir. Yani gönlünü hoş tutmaya çalıştı AKP. Dolayısıyla ve Erdoğan Yani neticede eğer bu seçimden sonra küçük burjuvazi bu kadar bahsettiği kadar mensupları, bu kadar bahsettikleri kadar şey değillerse, nasıl der, endişelilerse o zaman dediğim türde bir yola giderler, yolu seçerler. Yok aslında değillerse de bu sadece bir tür nasıl söyleyeyim, faburjuvazi küçük burjuvazi arasında gerçekleşen bir tür pazarlığın öğesi idiyse bu seçim, daha önceki seçimlerde olduğu gibi. Erdoğan kliğinden bazı şeyler koparırlar ve tekrar sonuçta evlerine, üniversite evlerine dönerler. Özel okulların çocuklarını gönderirler. Kapıcıları vesaire, bakkalın çocuğu devlet okul, kalitesizleşen devlet okullarında okurkenken çocukları biraz daha iyi eğitim alır. Sınıf sağ hareketliliklerini devam, interjenerasyonel nesiller arası sınıfsal hareketliliklerini de sağlarlar. Gelecek seçimde de yine aynı tabloyu görürüz. Yine şikayetleri insanlar seçimden sonra belki biraz ağlarlar vesaire. Ama hayat bu şekilde akıp gider. O sırada Türkiye tabii ki çok daha fazla zemin kaybeder, çok daha fazla Avrupa'dan uzaklaşıyor, çok fazla Ortadoğu'dan uzaklaşıyor aslında bakarsanız. Bu garabet daha da nasıl söyleyeyim, acılaşarak diyeyim, en azından benim açımdan devam eder. Yani
Devam
böyle bir
eder.
karanlık tablo olabilir.
Peki çok çok sağ olun ama tabii ki o kadar aklımda soru var ki tabii ki acaba bir program daha yapsak mı diye içimden geçirmiyor değilim. Çünkü bu hani kültürel kodlar meselesi, işte bu kültürel kamplaşma meselesi, bu kutuplaşma meselesi, işte devlet içerisindeki farklı farklı güç odaklarının siyaseti nasıl şekillendirdiği meselesi. Bunların hepsinin tabii ki konuşulması, bunlara dair en azından kendi sorularımın yanıt bulmasını isterim. Çünkü hani biz bugün ağırlıklı olarak tabii ki AK Parti'ye oy veren sınıfı analiz etmeye çalıştık. Ya da o sınıfın etkilediği işçi sınıfını analiz etmeye çalıştık. Buna karşı muhalefetin nasıl konumlandığını, buralardan nasıl uzak durduğunu ve uzak durmasının nedenlerini konuştuk. Bence çok zihin açıcı bir sohbetti benim açımdan. Umarım izleyenler açısından da öyle olmuştur. Ama hala insanların kafasında bence sorular var. O yüzden belki bir program daha yaparız diye düşünüyorum. Çünkü şu beni çok endişelendirdi. Özellikle seçimlerden sonra sosyal medyayı mutlaka siz de takip ediyorsunuzdur. Ben Twitter'ı kullanıyorum sadece. Oradaki nabzı ya da oradaki duyguyu aktarayım. Sürekli olarak bir hani Erdoğan'a ya da AK Parti'ye ya da Cumhur İttifakı'na oy verenlere bir öfke hali var. Biz o kadar iyi durumdayız ki, yani biz işte iyi durumdakiler ses çıkarıyor. Aslında bir tür bahşediliyor bu. Anlatabiliyor muyum? Yani o tepki oyu ya da hayır oyunun verilmesinin aslında kendileri açısından çok da rasyonel olmadığını ama Türkiye'nin geleceğini düşündükleri için bu oyu verdikleri, tam tersine AK Parti'ye oy vermemesi gerekenlerin aslında bu tarafa oy vermesi gerektiğini söyleyip bir gelişen öfke var. Bunu da herhalde analiz etmek gerekir diye düşünüyorum. Siz tabii ki küçük biraz değindiniz, az da olsa değindiniz bu ne derler öfkeye ama herhalde yine de bunu biraz analiz etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Uzun.
Çok teşekkür ederim Canan Hanım bu fırsat verdiğiniz için. Bir iki cümle daha edebilir
Tabii
miyim? Bir
ki,
konuyu
tabii ki.
atladığını düşünüyorum. Çok çok çok kısaca. Şimdi bakın bu meseleler sadece rakamlara bakılarak anlaşılamaz. Yani bu başa geri dönelim, şu tencere tabağı meselesine geri dönelim. Sayın Erdoğan'ın düşük faiz politikası vardı ve buna en değme ekonomistler, iktisatçılar pardon, iktisatçılar bu politikayı yani neredeyse
Hep
hakarete
eleştirdiler.
varan eleştirinin ötesinde Sayın Erdoğan'a mesela hakarette var. Yani Erdoğan herkese hakaret ediyor da. Yani biz hani bu anlayamamanın bir göstergesidir. Ve anlayamamanın da temel nedeni bana kalırsa Marksist perspektiften uzaklaşmak. Bunun dışında liberal bir perspektifle sosyal demokrat, belki, yani belki bilmiyorum, bir perspektife bakmaktır. Söylediğiniz son yoruma da katılmamak mümkün değil. Hakikaten bu kızgınlığın altında, bu öfkenin altında yatan neden küçük burjuvazinin kendisini evrensel sınıf olarak görmesidir. Kendisi için bir sorun varsa toplumun tümü için bir sorun vardır. Kendisi için bir sorun yoksa tüm toplum iyidir. Bu yaklaşımla hareket eder. Bu sorgulamayı eminim izleyicileriniz yapacaktır. Daha sonra da isterseniz dediğiniz
Evet
gibi
çok isterim
rakamların
çünkü notlar
ötesinde.
da geliyor bana. Muzaffer Akbay yine size selam göndermiş. Herhalde bunlar akademiden arkadaşlarınız diye düşünüyorum. Murat Sevinç iyi olur, bir program daha isteriz. Selda Akbay da bir program daha isteriz demiş. Bu ne demek? Sözünüzü alalım şimdiden.
Tamamdır.
Önümüzdeki çok da
Tekrar
vakit
teşekkür ederim.
geçirmeden haftaya bir yayın daha yapabiliriz. Çünkü gerçekten seçim sonuçlarını analiz etmek, yani nereye gidiyoruz ve siyaset nereye gidiyor ve biz böyle devam edersek Türkiye'yi neler bekliyor bağlamında analiz etmek herhalde herkesin böyle su gibi ihtiyaç duyduğu bir mesele olsa gerek.
Umudumuzu hiç kaybetmeyelim. Her zaman mücadele için yeni koşullar insanoğlu üretebilir. Çok teşekkür
Tamam. Çok sağ olun. Haftaya görüşmek üzere diye ben şimdiden bir söz almış olayım.
ederim. Tamam,
Değerlendirmeleriniz,
teşekkür ederim.
özellikle sizin kendi kuramınız çerçevesinde reel siyaseti yorumlamanız, eminim birçok sorusuna yanıt arayanlar için önemli noktalara işaret etmiştir, açıklayıcı olmuştur. Çok çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. İyi
Evet.
günler.
Sağ olun. Havyar Üniversitesi'nden siyaset bilimci doçent doktor Utku Balaban bizimleydi. Uzun bir söyleşi oldu ama bence zihin açıcı bir söyleşi oldu. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın. Mutlaka yayını izleyin, paylaşın. Çünkü ne oldu da 21 yıllık AK Parti iktidarı kazandıya dair sorunuz varsa, buna biraz yanıt arıyorsanız bir perspektifte Utku Balaban hocadan geldi. O yüzden dinleyin, paylaşın, beğenin, yayın, bağımsız gazeteciliği destekleyin.